Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 5. ayrım, sayfa 32. Rousseau, Discours sur l'origine, Le fandoma de l'inégalité parmi les hommes. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine deneme adlı yapıtında, İnsanların toplum düzenine geçmeden önce yaşadıklarını varsaydığı doğal durumu betimler. Doğal durumda yaşayan doğal insan özgürdü, tek başınaydı. İyilik ve kötülük kavramlarından habersiz, masum ve mutluydu. Eşitlik vardı aralarında. Ama zamanla iş bölümü ve mülkiyet çıktı ortaya ve doğal durum bozuldu. İnsanlar zengin ve fakir olarak bölündüler. Zenginler güçlüydüler ve egemenliği zorbalıkla ellerine geçirdiler. Efendi oldular ve eşitlik kalktı. Bu keşmekeşten ve denetimsiz yaşamdan kurtulmak için bir sözleşmeyle düzenli topluma geçtiler. Ama gerçekte hiçbir şey düzelmedi. Tersine zenginlerin gücü yasalarla pekiştirildi ve meşruiyet kazandı. Paranın gücü üzerine kurulmuş, insanların kendi çıkarları için başkalarını ezdikleri, yalan, dolan, hile ve ikiyüzlülük sayesinde başarıya ulaştıkları bu düzende artık masum, doğal insan, homme naturel ortadan silinmiş, onun yerine ahlaken çürümüş, yapay insan, homme artificiel almıştı. İnsan doğal olarak iyidir ama toplumun kurumları yozlaştırır onu. Rousseau, felsefesinin bu temel ilkesini şu önermeyle ortaya koymuştu. Tanrı elinden çıkan her şey iyidir, insan elinde her şey yozlaşır. Bundan ötürü bugün milletler halinde görülen toplumların ve tüm uygarlığın karşısındadır Rousseau. Ona göre bilim ile erdem bağdaşmaz. Sanat ve kültür gibi eğitim de zararlı olduğuna inandığı için, Emil adlı kitabında çocukların doğaya uygun bir biçimde nasıl eğitileceğini, daha doğrusu nasıl kendi kendilerini yetiştireceklerini göstermeye çalışır. Öyleyse bugünkü düzeni ortadan kaldırmak şarttır. Ne var ki yapılacak iş doğal duruma dönmek ya da tekrar ilkel insan olmak değil, doğal insanın özüne uygun, onun masumluğunu bozmayacak, mutluluğunu engellemeyecek, erdemli kalmasını sağlayacak adaletli yeni bir toplum biçimi bulmaktır. Rousseau toplum sözleşmesinde bu sorunu çözmeye çalışır. Romantizm Fransa'dan başka ülkelerde az çok aynı yıllarda kendini göstermiş bir akımdı ama bu akımın üzerinde Rousseau'nun etkisi büyük olmuştu. Romantiklerin ortak bir yönü doğanın yüceltilmesi, yapay toplumun ve uygarlığın aşağılanmasıydı. Onun için romantik edebiyatın gözde tipi, toplumda yerleşmiş kurallar ve inançlarla uyum sağlayamayan asi tabiatlı antisosyal adam olmuştur. Jean-Jacques Rousseau üzerinde uzunca durdum çünkü Kuyucaklı Yusuf'u bu kültür bağlamı içinde incelemeyi denersek, dediğim gibi hem metnin yapısı açıklık kazanır hem de Yusuf daha anlaşılır bir karakter olur. Çünkü bu romanın temelinde doğal yapay karşıtlığı yatar. Örneğin Yusuf'un eğitim görmek istememesinin nedeni ve anlamı nedir? Yusuf eğitim görmüş insanlara bakarak okulun işe yarar bir şey olmadığı kanısına varır ve okuyup yazmayı sökünce terk eder okulu. Diğer çocuklar arkadaşları düzenin gereği eğitim kurumlarından geçerek yetişirlerken, küçük Yusuf bir sur harabesi üzerinde çıkan bir yabani incir ağacı gibi yetişir ve büyür. Yusuf'un kendisine babalık eden kaymakam ve öğretmeni gibi okumuş adamları küçük görerek okumamaya karar vermesini bir köylü çocuğu olmasıyla açıklayamayız herhalde. Kaldı ki Türkiye'deki kültür düzgüsünde bilerek cahil kalmayı seçmek saygın bir davranış sayılmaz. Öyleyse yazar dürüst ve iyi kahramanına niye böyle olumsuz bir hareket yaptırıyor? Belli ki Yusuf'u toplum kurumlarından, okulların vereceği eğitimden uzak tutmak ve doğallığını korumak için. Nitekim yaşıtları okula giderken o, vaktinin çoğunu kasabanın, çemberin dışında, yazın kırlarda ve bağda, ağaçların altında yatarak, kışında Selahattin Bey'in aldığı küçük zeytinlikte geçirir. Doğayla arasında öylesine yakın bir bağ vardır ki bir keresinde kendini gecenin bir parçası hissedecek kadar geceyle bütünleşir ve bir başka gün çınar ağacıyla özdeşleşir adeta. Kasaba ile Yusuf arasında kurulamayan uyum Yusuf ile doğa arasında kendiliğinden vardır. Şehirlilerle farklı bir dil konuştuğunu düşünen bu yabani çocuk ağaçların dilinden anlar. Kasabanın dışındaki bütün tarlaları, bahçeleri, hatta zeytin ağaçlarını teker teker tanır. Dipnot 6. Kuyucaklı Yusuf, sayfa 157-158. Ona sorarsanız zeytin ağaçlarının kokusu vakurdur. Cevizin kokusu koyu, acayip, biraz da attarların sattığı itriyata benzeyen tatlı, latif bir kokudur. İncirin kokusu ise yapışkan ve ağır, hayıtlarınki ekşi, çamlarınki ise sarhoş edicidir. Kasabaya gelince, oradaki evlerinde kendine özgü bir kokusu vardır ama bu, akla çürümüşlüğü getiren ve zeytinyağı küplerinden çürümüş tahta basamaklarda, çivitli duvarlardan üst üste yığılmış birkaç şilteden ve bahçe kapısının yanındaki tulumbadan fışkıran küf kokusudur. Dipnot 7. Adı geçen yayın, sayfa 161. Doğa kasaba karşıtlığını böyle ayrıntılarda da izlemek olanağı vardır. Bir şeye canı sıkıldığı zaman Yusuf kasabadan kaçar ve doğaya sığınır. Kasabadan kaçış motifi birçok kez tekrarlanır romanda ve bunların hepsinde Selahattin Bey'inkinde olduğu gibi kasabanın temsil ettiklerinden kurtuluş isteği hissedilir. Ama kuşku yok ki kurtuluş için Edremit'ten iki kaçış girişimi bu motifin en önemli örnekleridir. Birincisi Yusuf'un Muazzez'i alıp kasabadan kaçması ve bir köyde evlenmeleridir. İkincisi de romanın bitiminde evdeki çarpışmadan sonra yine Muazzez'i alıp atla kaçmasıdır. Bir bakışım simetri oluşturan bu iki kaçıştan birincisinde evlenip birleşirler ve ıssız doğada geçirdikleri romantik gece ikisinin de en mutlu gecesi olur. İkinci kaçışta Muazzez kasabada yaralandıktan sonra yine ıssız doğada geçirdikleri gecede ölüm ayırır onları. Şehir dışına bu ve diğer çıkışlar nedeniyle dönüşümlü olarak kah kasaba içi mekanda buluruz kendimizi, kah kasaba dışı mekanda ve ışık, renk, koku ögelerinin zengin ayrıntılarıyla yapılmış doğa betimlemeleri Kuyucaklı Yusuf'un bir özelliği sayılabilecek kadar yer tutar metinde. Bilmem bu yapıttaki kadar ağaç çeşidinden de söz eden kaç Türk romanı vardır. Söylemeye gerek yok ki metinde doğanın böyle öne çıkması ne olayların geçtiği yerler hakkında bilgi vermek gereğinden ötürüdür ne de şairane betimlemeler yapmak isteğinden. Doğa kasabanın karşıtı olduğu için önemlidir ve Yusuf'un temsil ettiği kavramla sıkı sıkıya bağlı olduğu için. Çünkü yabani incir ağacı gibi büyüyen, şehirli insanların değil ağaçların dilinden anlayan, toplumla değil de doğa ile uyum sağlayabilen Yusuf, saf bir köylüden öte yapay insanın karşıtı olan doğal insan örneğidir. Onun için kanımca Yusuf'u yaptığımız gibi romantik edebiyatın bozulmamış doğal insan kavramına bağlayarak ve toplumla uzlaşamayan asi kahramanlar geleneğini oturtarak yorumlamak gerekir. Yusuf'un karakterinde bir ara meydana gelen değişiklik de bu yorumu kesinler. Şehirlilere benzemeyen Yusuf kendine özgü bir kişiliğe sahiptir. Nasıl görünüyorsa öyledir. Yalan dolan bilmez. Ne para hırsı vardır ne mevki hırsı. Dürüst, sözünü esirgemeyen, dik başlı, asi tavırlı bir delikanlıdır. Kendine güveni sonsuzdur. Onun için kimseden korkmaz ve kimseye boyun eğmez. İnsanı yozlaştıran toplumun dışında kalabildiği sürece bu özelliklerini korur Yusuf. Ama sonuna kadar baba ekmeği yiyemeyeceğini, hele Muazzez ile evlenmek için iş güç sahibi olmak gerektiğini anlar. Düşünür ki alışamadığı bu insanlar arasında onun da sağlam bir yeri olmalıdır. Ve başlar Yusuf değişmeye. O kendine güvenen ve dünyaya meydan okuyan tavırdan Yusuf'ta eser kalmamış denebilirdi. Yavaş yavaş yabancılık kayboluyor ve etrafına katışmak temayülleri beliriyordu. Sayfa 150. Ama Yusuf'taki bu büyük değişiklik doğrusu inandırıcı bir şekilde sergilenmiyor. Kısaca bir iki paragrafta Yusuf'un eski kişiliğini yitirdiğini ve artık boynu bükük, mütereddit, mahcup bir delikanlı olduğunu öğreniyoruz. Başına kalpak yerine kırmızı fez, ayaklarına tulumbacı pabucu yerine yanları lastikli bir potin, haki kilotunun yerine lacivert bir pantolon giyerek efendiler arasına katılan katip olarak güya çalıştığı kaymakamlıkta yeni gelen kaymakamın karşısında tir tir titreyen bu delikanlı topluma katılmış olan yeni Yusuf'tur. Onun bu yeni kişiliği sürüp gider. Ta ki romanın sonunda birden isyan ederek etrafına ölüm saçana ve Edremit'i terk edip yalnız yine doğaya dönene kadar. Anlıyoruz ki doğallık ve masumiyet şehir toplumunda barınamaz. Yazımın başında kimi eleştirmenlerin Kuyucaklı Yusuf'taki romantizmle gerçekçilik arasında bir bağdaşmazlık gördüklerini söylemiştim. Oysa romandaki aşk öyküsüyle kasaba gerçekliği birbirinden bağımsız değil, tersine karşıtlıklar yoluyla birbirinin anlamını daha da netleştiren iki dünyadır. Onun içindir ki yapıtta kasaba ile doğa ve yapay insan ile doğal insan karşı karşıya getirilerek özelliklerinin daha çarpıcı bir biçimde belirmesi sağlanır. Bu arada masum iki insanın temiz aşkı da şehirlerdeki yozlaşmış cinsel sevginin, Şakir'in ırza geçmesi, annesinin seviciliği, Eşraf'ın orospularla düşüp kalkması, rakı alemlerinde Muazzez'e sulanmaları ve benzerleri. Altını çizmeye yarar. Kısacası diyebiliriz ki Kuyucaklı Yusuf, romantizmin doğal yapay karşıtlığına indirgenebilecek bir değerler sistemi üzerine temellendirilmiştir. Bundan ötürü metinde beliren kasaba doğa, yozlaşmışlık masumiyet, ölüm yaşam ve yapay insan doğal insan gibi ikili karşıtlıklar bütünlüğü olan felsefi bir anlam üretirler. Roman sözünü ettiğim kültür bağlamı içerisinde okunursa, Sabahattin Ali'nin haksız düzene, Marksist açıdan değil de hain ve kötü zenginlerle iyi ve yoksul halk arasındaki ayrımı vurgulayan romantik bir tavırla yaklaşmasının nedeni de açıklanmış olur. Rousseau'da soylu vahşi kavramını, Fransa'da ayrıcalıklı sınıfın gücünü, sistemin bu sınıfa verdiği politik baskı olanaklarını yıkmak için kullanmamış mıydı? Bunları söylerken Sabahattin Ali, Jean-Jacques Rousseau'nun kitaplarını okuduktan sonra onun felsefesini Kuyucaklı Yusuf'a uyguladı demek istemiyorum elbette. Ancak 18. ve 19. yüzyıl romantikleri için ortak sayılabilecek fikirlerin ve bunların oluşturduğu genel bir dünya görüşünün Kuyucaklı Yusuf'taki kişileri belirlediğini, dile getirilen düşüncelere ve değerlendirmelere bir temel teşkil ettiğini söylemek istiyorum. Hem biliyoruz ki Sabahattin Ali, Alman romantiklerine ve özellikle Schiller'e hayran bir yazardı. Schiller gibi romantiklerin de Rousseau'dan ne denli etkilendikleri bilinen bir şey. Ama bizim için Sabahattin Ali'nin Rousseau'yu hangi yoldan tanıdığı önemli değil. Önemli olan Kuyucaklı Yusuf'un yapısı, karakterleri ve anlamıyla romantiklerin felsefesi arasında görülen bağ. Buraya kadar söylediklerim ile Kuyucaklı Yusuf'ta anlam üreten karşıtlıklara, bunların meydana çıkardığı dünya görüşüne ve oluşturdukları yapıya değindim. Ama romanın sanatsal yönden eleştirisine girişmedim. Belki bu konuda üzerinde durulması gereken bir nokta, romanın gerçekçi yüzüyle romantik yüzünün çizilişindeki başarı farkıdır. Anlatıcı, Edremit'in günlük sıradan yaşamı üzerinde fazla durmaz. Selahattin Bey'in evinden başka hiçbir evin ya da ailenin içine girmeyiz. Ne de başka insanların günlük sıradan yaşamına tanık oluruz. Edremit hakkındaki söylenenler, işaret ettiğimiz karşıtlıkların gerektirdiğinden fazla değildir. Yazar, Edremit'te memleketi asıl idareleri altında bulunduran eşrafın gücünü ve zorbalığını ortaya koymak üzere, Hilmi Bey ile Salahattin Bey'in ailelerini aynı öykü altında toplar. Hilmi Bey, oğlu Şakir ve karanlık işlerde onların sağ kolu olan Hacı Ethem, su katılmamış kötülükleri ve tek yanlı çizilişleriyle romandan çok romans türüne yakışan abartılmış karakterlerdir. Bununla birlikte kendi sınıflarının bazı genel niteliklerini taşıdıkları için sosyal bir tip olarak belli bir gerçeklikleri de vardır. Selahattin Bey ile Şahin'de de birer sınıfın insanları olarak toplumsal gerçekliğe oturtulmuş kişilerdir. Şahin'de romanda birey olarak da yaşar ama yazarın başarılı olduğu asıl karakter Selahattin Bey'dir. Gerçi iç dünyasına pek girmeyiz ama onu çeşitli hüviyetleri altında izleriz. Dırdırcı Şahinde'nin kocası olarak, Yusuf'un babalığı olarak, eşrafın satın alamadığı bir kaymakam olarak ve belki en önemlisi bir hayat filozofu olarak. Hayat felsefesinin özetini Yusuf'a öğüt verirken söylediklerinden öğreniriz. Hayattan fazla şey bekleme. Dünyada her felaketin içinden en az zararla sıyrılmanın yolu, hayata uymak, muhite uymak, hiç sivrilmemektir. Hayatı olduğu gibi kabul etmeli ve ona ne bir şey ilave etmeli, ne de ondan bir şey eksiltmeli. Bazı şeyler vardır canımızı sıkar. Bu neden böyle? Böyle şeyleri dünyadan kaldırmalı deriz. Bazı şeyler de mevcut değildir. İçimizden bunların olmasını ister, hatta bu uğurda çalışırız. İkisi de saçma ve faydasızdır. İnsan dediğim mahluk hiçbir şeyi değiştiremez. Bunun için gönlünün rahat olmasını istersen, gördüğün fenalıkların bile bir hikmeti olduğunu düşün ve yeryüzünde olmayan iyilikleri oraya getirmek sevdasına kapılma. Sayfa 203-204. Bu konuşma okur için üç işlevi yerine getiriyor gibi. Birincisi, Selahattin Bey'in kişiliğini açıklamak. İkincisi, önerdiği uzlaşmacı tutumla Yusuf'unkine zıt ama genel bir davranış biçimini tanıtmak. Üçüncüsü de toplumun gerçekte dürüst ve iyi niyetli bir adamı nasıl işe yaramaz pasif bir seyirci rolüne ittiğini göstermek. Selahattin Bey'in Şahin'de ile evliliği, akşamcılığı, memuriyet anlayışı, yaşam felsefesi hep toplumsal koşulların ürünüdür. Biliriz ki aynı koşullar başka yerlerde benzer sonuçlar vermektedir. Bu bakımdan Selahattin Bey taşıdığı bu genellik nedeniyle ömrünü Anadolu'da tüketmiş diğer memurlara benzer ama aynı zamanda kendisine özgü bir kişiliği olduğu için bireyliğini korur romanda. Bu nedenle Kuyucaklı Yusuf'ta gerçekçilik her şeyden önce belli bir toplumsal yapıyı ve bu yapının ürünü olan kişileri ortaya koyan bir gerçekçiliktir. Uzun yıllarını Edremit'te geçirmiş olan Sabahattin Ali'nin bunları yansıtırken ayakları yere sağlam basıyor çünkü bu işi yaparken gözleme dayandığı belli ve iyi bir gözlemcidir Sabahattin Ali. Ne ki Yusuf'u ve onun aşk öyküsünü anlatırken kaygan bir yüzeyde yürüyor gibidir. Çünkü Yusuf ne tipik bir köylü karakteridir ne de kişiliği toplumsal koşulların ürünüdür. Yazar kimselere benzemeyen kahramanını çizerken gözlemden yararlanamayacağına göre onu yoktan yaratmak zorunda. Sabahattin Ali'nin bu işi başarıyla yaptığı söylenemez. Herhalde bunun başlıca nedeni Yusuf'un psikolojisi üzerine gerektiği kadar özenle eğilmemiş olması ve duygularını anlatırken de sık sık işin kolayına giderek yüzeyde kalmasıdır.